Ayrım 7.
From, bunları yazdığında, durum bu değilse bile şimdi kesinlikle böyledir. From'un sevgi üzerine yazdığı bu kitap 17 dile çevrilmiş, yalnızca İngilizcesi 1,5 milyon satmıştır. Bu sayı kitabın iç kapağında yazılıdır. Bu alıntılarda sözü geçen anne sevgisinin ne olduğu, böylesi bir idealin hem anneye hem de çocuğa verdiği zararlar üzerinde ileride ayrıntılarıyla duracağım. Şimdi bu geleneksel kutuplaşmanın Oidipus kompleksiyle ne bakımdan ilgili olduğunu göstermeye çalışacağım. Freud, başkalarının tersine çocukta ilk 6 yaş içinde olanları önemsemiştir. Bir bebeğin temel gereksinmelerini annesi karşılıyorsa, onu annesi besliyor, annesi giydiriyor, annesi kucaklıyorsa, bebek, babasının koşullu sevgisine karşılık annesi tarafından koşulsuz olarak seviliyorsa, babasını çok az görüyor, gördüğünde de hep cezalandırılıyor ya da erkekçe bir onay alıyorsa, üstelik kendisiyle annesinin hem hoşuna gidilecek hem de yatıştırılacak bir babaya karşı birlik olduklarını seziyorsa, o zaman her normal erkeğin kendisini önce bir kadınla özdeşleştirdiği doğrudur. Erkek çocuğun annesini arzulamasına gelince, evet bu da doğrudur. Ama burada Freud'un söylediklerini aynıyla almak saçmalıklara götürür insanı. Çocuk, annesiyle cinsel birleşmeyi canlı olarak düşlemez. Belki böyle bir şeyin nasıl yapılacağını tam olarak düşünemez bile. Çocuk bedensel olarak henüz orgazm yoluyla boşalmaya gereksinme duyacak ölçüde gelişmemiştir. Bu cinsel gereksinmeyi genelleştirilmiş, daha olumsuz bir açıdan ele almak daha doğru olur. Ancak sonraları ailenin, aile içi zinanın yasaklanması, tabu, çevresinde örülmesinden dolayı cinsel tepkilerin öteki bedensel ve duygusal tepkilerden ayrılması gerekmiştir. Başlangıçta bunların hepsi bir aradadır. Erkek çocuğun 6 yaşında birden kendini bulması, küçük bir adam gibi davranması beklendiğinde neler oluyor bir bakalım. Erkeklerle özdeşleşme, baba imgesi gibi deyişler dolaşmaya başlar çevrede. Bir önceki yılın yumuşak oyuncakları ortadan kaldırılır. Çocuk top oynamak üzere dışarı çıkarılır. Kamyonlar, elektrikli trenler çoğalır. Erkek çocuk ağlarsa kız gibi denir. Annesine sığınırsa ana kuzusu olur. Babası birden kendisiyle gerçekten ilgilenmeye başlar. Sen şımarttın bu çocuğu böyle. Çocuk haklı olarak babasından korkar. İki kişiden kendisine daha yakın olanın annesi olduğunun bilincindedir. Çoğu zaman babasının annesini mutsuz kıldığını, ağlattığını, onunla pek konuşmadığını, tartıştığını, onun korktuğunu görmüştür zaten. Daha önce cinsel ilişkiye tanık olmuşsa, bu ilişkiyi annesi babası arasındaki durumdan edindiği fikre göre yorumlaması doğaldır. Yani babası annesine saldırmaktadır. Ne var ki şimdi birden kendisini bu kaba yabancıyla özdeşlemesi beklenir çocuktan. Çocuk bunu istemez elbette, karşı koyar. Düşünde öcüler görmeye başlar. Gölgesinden korkar. Berbere götürülürken ağlar. Babasının penisini keseceğini sanır. Olması beklenen o küçük adam gibi davranamaz bir türlü. Bu, erkek çocuğun güçlüklerle dolu geçiş evresidir sonunda. Normal çocuğa bu özdeşleşmeyi benimseten şey nedir? Fromm bunu çok güzel anlatır. Baba, doğal dünyayı göstermez ama bunun yerine insan varoluşunun öteki kutbunu temsil eder. Düşünceler dünyasının, insanın yarattığı şeylerin, yasaların, düzenin, disiplinin, gezip dolaşmanın, serüvenlerin dünyasını yansıtır. Çocuğa her şeyi öğreten, dünyaya açılan yolu gösteren babadır. Sonunda onu kandıran şey, büyüdüğünde babanın sunduğu dünyadır. Güçsüzlük, kadınlık, çocukluk durumundan, güçlülük, babasının oğlu olma, ego uzantısı, durumuna geçmesi beklenir ondan. Çocuklar aptal değildir. Kadınların o berbat, sınırlı yaşamlarına takılıp kalmak istemezler. Dolaşmak, serüvenlere atılmak isterler. Oysa zor bir durumdur bu. Çünkü ta derinlerde tüm güçlülüğüne karşın babadan nefret ederler. Annelerine yakınlık duyarlar. Ama ne gelir ellerinden? Annelerine karşı duydukları derin duygusal bağlılığı bastırırlar. Babalarını öldürme isteklerini de bastırırlar. Böylece babanın erkeklik durumuna yükselirler. Böylesi bir geçişin arkada duygusal bir kalıntı, bir kompleks bırakmasına şaşmamak gerekir. Erkek çocuk kendi canını kurtarmak için annesini yalnız bırakıp onu kandırarak efendisinin saflarına katılmak zorunda kalır. Suçluluk duyar. Bu genel olarak kadınlara karşı duyduklarını etkiler. Erkeklerin çoğu başkalarına göre güçlü durumda olmaya geçişi gerektiğinden de iyi becermişlerdir. Bazıları ise hala geçmeye çabalamaktadırlar. Freudçuluk kuramının öteki yanları da egemenlik açısından siyasal açıdan incelendiğinde benzer biçimde açıklanabilir. Kadın hakları merhemi de ilk çarpıtmayı yaratan cinsel yan tutmayı iyileştirir. Genellikle Elektra kompleksinin Oidipus kompleksinden daha önemsiz bir buluş olduğuna inanılır. Çünkü bu Freud'un kadınlar konusundaki tüm kuramları gibi kadın erkek olmayan olarak çözümlemektedir. Elektra kompleksi tersine dönmüş Oidipus kompleksidir. İç içe girdiği hadım edilme kompleksiyle birlikte Elektra kompleksi şöyledir. Kız çocuk da tıpkı erkek çocuk gibi annesine bağlı olarak başlar yaşama. 5 yaşına doğru penisi olmadığını görünce kendisini hadım edilmiş hissetmeye başlar. Bunu ödünlemek için babasının aklını çelerek onunla bir olur ve annesine karşı bir yarışmaya girişir. Bunun sonucu olarak da ona karşı bir düşmanlık duygusu geliştirir. Babasının baskısına tepki olarak bir üst ben oluşturur. Ama baba, kızın aklını çelen nesne olduğundan oğluna yaptığı baskıyı kızına yapamaz. Çünkü oğul, annesinin sevgisini bölüşen cinsel rakiptir. Bu yüzden genç kızın temel ruhsal düzeni erkek kardeşinkinden başkadır, daha zayıftır. Kendisini babasıyla özdeşleştiren bir kızın kadın cinselliğinde klitoral evreye takılıp kalacağı, soğuk bir kadın ya da sevici olacağı söylenir. Bu tanımın kadın hakları diline çevrilebilecek en dikkate değer yanı şudur. Kız çocuk da başlangıçta annesine bağlıdır. Bu da biyolojik bakımdan belirlenmiş bir karşı cinselliği ortadan kaldırır. Erkek çocuk gibi kız çocuk da aynı nedenlerle babasından çok annesini sever. Ona babasından çok annesi bakmaktadır. Babasının baskısını kendisiyle paylaşan annesidir. Erkek çocuk gibi kız çocuk da 5 yaşına doğru babanın daha güçlü olduğunu, annesine kapalı olan o ilginç, geniş dünyaya yalnız babasının girebildiğini bilinçli olarak kavrar. Bu noktada can sıkıcı, sıradan bir insan olarak gördüğü annesini yadsır ve kendisini babasıyla özdeşleştirmeye başlar. Erkek kardeşleri varsa durumu daha da karışır. Çünkü o zaman kız çocuk, babasının bu dünyayı paylaşmakta erkek kardeşlerine daha fazla hak tanıdığını ama bu dünyanın kendisinden hala esirgendiğini görür. Şimdi iki seçenek vardır karşısında. 1. Durumu gerçekçi açıdan kavrayarak bütün gücüyle kadınca şeytanlıklara başvurur. Babasının elinden egemenliği almaya çalışır. O zaman egemenlerden sağlanan çıkarları elde etmek için annesiyle yarışmak zorunda kalacaktır. Ya da 2. Kendisiyle erkek kardeşi arasındaki bedensel ayrılığın sonuna dek sürecek bir güç eşitsizliği olduğuna inanmayı yadsıyacaktır. O zaman da annesiyle özdeşleştirdiği her şeyi, tutsaklığı, kadınca oyunları, ezilenlerin davranışlarını yadsıyacaktır. Erkek kardeşinin yaptığı kendi özlediği özgürlüğü ona sağlayan şeyleri körü körüne taklit edecektir. Dikkat edin, burada erkek gibi davranacaktır demiyorum. Bu özellikler cinsel olarak belirlenmiş değildir. Ama babasının erkek kardeşinde görmek istediği biçimde davranmakla onun sevgisini kazanacağını sansa da sağlayamaz bunu. erkek kardeşine daha çok benzemeye çalışır. Erkek Fatma olur. Böyle adlandırılmaktan hoşlanır da. Yenilip yutulamayacak katı gerçeklik karşısında girişilen bu inatçılık bazen başarılı da olabilir. Bir süre. Belki yeni yetmeliye dek. İşte o zaman işler gerçekten çıkmaza girer. Artık cinselliğini yadsıyamayacak duruma gelmiştir. Çevresini saran şehvetli erkekler bu durumunu doğrular. O zaman kendisini kadınlıkla özdeşleştirir. Ama öç duygularıyla yapar bunu. Genç kızlar çok geçimsiz, içine kapanık kıkırdaktırlar. Oğlanlarınsa haylazlık dönemleridir bu. Penis kıskançlığına gelince, bunu bir mecaz olarak anlamak daha sağlam bir görüş olur. Çocuk cinsel organlara büyük bir ilgiyle takılsa bile, zaten kıskanılan erkeği bedensel olarak ayıran her özellik bir kıskanma nedeni olacaktır. Çünkü kız, erkek kardeşiyle aynı şeyi yapmasına karşın, onun davranışlarının onaylanmasını, kendi davranışlarının ise onaylanmamasını bir türlü anlayamaz. Erkek kardeşinin davranışıyla onu kendisinden ayrı kılan organ arasındaki karmaşık ilişkiyi kurmuş olabilir de olmayabilirdi. Annesine karşı duyduğu düşmanlık da gene gözlediği bir cinsel organ benzerliğinden doğmuş olabilir. Böylesine güçlü bir biçimde yatsımaya çalıştığı annesiyle kendisini özdeşleştiren her şey yatsınacak bir şeydir. Kendi başına kalan bir kız çocuğunun kendisini cinsellikten yoksun görmesi, annesiyle aynı cinsten görmesinden daha olasıdır. Bundan kıvanç bile duyabilir bir kız çocuğu. Çünkü onun gözünde kadını belirleyen çıkıntılar, örneğin göğüsler bile yoktur kendisinde. Cinsel organlara gelince, kendisindeki küçücük yarığın annesindeki kıllı yükseltiyle görünüşte hiçbir benzerliği yoktur. Bir vajinası olduğunun pek farkında değildir. Çünkü mühürlüdür vajina. Onun bedeni de erkek kardeşininki gibi yumuşak ve işlevseldir henüz. Ve kız çocuk bedeniyle uyum halindedir. Kız da, erkek de aynı ölçüde büyüklerin baskısı altındadırlar. Özel bir biçimde yönlendirilmezse, kız çocuk uzun süre annesine benzemeyeceği yolunda kandırabilir kendisini. Bundan dolayı bebekleri sevmesi, evcilik oynaması, sevimli ve çekici olması öğretilir ona. Kendisinden beklenen rolü son ana dek benimsememekte direnenlerden birisi olmayacağı umulur. Bu role zorunluluk altında değil de, erkenden, inandırılarak, yapay olarak girenlerden biri olması beklenir. Taş bebeğin yarattığı soyut çekiciliğin, o heyecan dolu, gezme ve serüven, 3 dipnot, anne babaların bu endişesi üzerinde kocaman bir taş bebek sanayi kurulmuştur. Çocuklara gelince, büyüklerin kafasındaki gizli nedenler ne olursa olsun, armağanlara bayılır onlar. Taş bebeklerin ne olduğunu bir kez anladılar mı, zeki kızların çoğu hemen başka tür bir oyuncak ya da hiç değilse konuşan, yürüyen bir bebek isterler. Çünkü baştan yenik düşmüş ana rolü yerine kene karşı silahlanmayı yeğe tutarlar. Dünyasının yerini doldurması umulur. Bu kadıncıl yorumun ışığında saçma görünen birçok Freudçu öğreti anlam kazanmaya başlıyor. Örneğin Ernest Jones, Paper on Psychoanalysis'ta ruh çözümlemesi üzerine incelemeler şöyle diyor. Çocukların çoğunda kendi anne babalarının ana babası olma yolunda canlı bir istek vardır. İmgelemin bu garip ürününün aile içi zina, incest arzularıyla yakından ilgili olduğu açıktır. Çünkü bu, her insanın kendi babası olma yolundaki daha yaygın arzusunun bir biçimidir. Bunu kadın hakları, feminist diline çevirelim. Çocuklar, efendileri olan ana babalarından, özellikle gücü elinde bulunduran babadan daha güçlü bir durumda olmayı düşlerler. Ya da Freud'un fetişçilik üzerine söylediklerine bakalım. Nesne, erkek çocuğun annesinde varsaydığı ve vazgeçmek istemediği fallusun yerini tutar. Gerçekten de insanı utandırıyor Freud. Annenin gücünden söz etmek daha yerinde olmaz mıydı burada? Penisle klitoris arasındaki ayrımı fark etmek şöyle dursun, erkek çocuk belki çıplak bile görmüş değildir annesini. Çocuğun farkında olmadığı şey, annesine bağlı olduğu ve güçsüzlüğü yüzünden onu yatsımak istemediğidir. Sevilen fetiş nesnesi, yalnızca bu bağlılığın simgesidir. Buna benzer daha pek çok örnek vardır. Ama anlatmak istediğimi anlattım sanıyorum. Kadın hakları açısından yapılan bir çözümleme ile Freudculuk tümüyle ilk kez baştan sona anlam kazanmakta, giderek eşcinsellik, baskıcı aile içi zina yasağı gibi önemli yan alanları da açıklığa kavuşturmaktadır. Bunlar, uzun süredir üzerinde bir araya getirilmeden, ayrı ayrı çalışılan ama nedenleri bakımından birbirine bağlı konulardır. Bunların aile içinde doğan egemenlik psikolojisinin belirtileri olduğunu anlayabiliyoruz artık bugün. Yüzyılın başında Durkheim, aile içi zina üzerine yazdığı temel yapıtla Freud gibi günümüze dek sürüp gelen bir çelişik fikirler dizisi başlattı. Durkheim, aile içi zina yasağının klanın yapısı içinden doğduğunu düşünmüştür. Birçok olgu kanıtlıyor ki, insan toplumlarının başlangıcında hiç değilse iki klana bölünme olmadan aile içi zina yasağı yoktu. Çünkü bu yasağın bildiğimiz ilk biçimi, yani dışarıdan evlenme, egzogami, her şeyden çok bu bölünme ile ilgili görünüyor. Dışarıdan evlenme kesinlikle ilkel olmayan bir şeydir. Sonra, klanın temel yapısı tüm insan toplumlarının geçirdiği bir evre olduğuna, dışarıdan evlenme de klan yapısına sıkı sıkıya bağlı olduğuna göre, klanın doğurduğu ve ardında bıraktığı ahlaksal durumun insanlık tarihi boyunca genel bir şey olması şaşırtıcı değildir. Hiç değilse bu durumun ötesine geçmek, özellikle uyulması gereken toplumsal zorunlulukları yerine getirmek için gerekliydi. Bu durum, aynı zamanda bazı insanlar arasında aile içi zinanın nasıl yasallaştırıldığını ve bu insanların neden bir istisna olarak kaldıklarını da açıklar. Aile, bir kez dinsel ahlakçılığın merkezi oldu. Tüm başıboş tutkular bu kurumun dışında bırakıldı. Kadına ve cinselliğe bağlandı mı, aile içi zina yasağı adam akıllı yerleşir ve kendi kendine sürüp gider. Çünkü ahlakla tutkular arasındaki bu ikiliği doğuran nedenler ortadan kalktığında, aile içi zina yasağı kültür içinde iyice yerleşmiştir. Tüm ahlaksal yaşam bu gelişmenin sonucuna göre düzenlenmiştir. İlk duruma dönmek için tüm ahlakı tersine çevirmek, alt üst etmek gerekecekti. Durkheim çok dikkate değer bir biçimde şunları ekliyor. Çıkışı dışarıdan evlenme, egzogami olmasa, cinsler arasındaki tutkuyla sevgi eş anlamlı sözcükler olmazdı. Demek ki aile içi zina yasağını kaldırmak için aileyi ve şimdiki durumuyla cinselliği ortadan kaldırmamız gerekmektedir. Hiç de kötü bir şey olmaz bu. Çünkü aile içi zina üstüne bu geleneksel ve artık evrenselleşmiş olan ön kural, bizi kişisel potansiyelin ortaya dökülemediği bir cinselliği normal kabul etmeye zorlamıştır. Freud, aile içi zina yasağından doğan cinsel baskıların doğurduğu ruhsal sıkıntıları anlatmıştır. Her normal erkek çocukta Oidipus kompleksinin, her normal kızda da Elektra kompleksinin olduğunu bulmuştur. Bu baskıların gerektiği gibi yerleşmediği durumlarda ortaya çıkan şey eşcinselliktir. Başka bir deyişle, bütünüyle yerleşerek bireyin toplumda işler duruma gelmesini sağlamak yerine bu baskılar yüzeyde takılır kalır. O bireyin cinsel ilişkilerini ya da tüm ruhunu felçli duruma getirir. Çocuğun duygusal bakımdan bağlandığı ilk insanın, çocuktan bu bağlılığın önemli bir bölüğünü bastırmasını istediği bir düzen, ister istemez geri tepecektir, kayacaktır. Ruth, Hirschberger'in Adam's Rib'inde, Adem'in kaburgası, yazdığı gibi, erkek çocukta sevgiyi uyandıran ilk kadının, tüm göstermeciliklerde cinselliğin payını kimse yadsıyamaz, aynı zamanda çocuğun cinselliğine ilk yasak koyan kişi olması önemlidir. Anne sevgisinin kazanılmasına giden yol, cinselliğin bastırılması oluyor o zaman. Ya da eşcinsellik çocuğun 5 veya 6 yaşında anne merkezlilikten baba merkezliliğe geçmeyi yatsımasından doğar. Bu da çoğu zaman anneye duyulan içten bağlılığın ve babaya karşı duyulan gerçek nefretin sonucudur. Baba imgesinin bulunmadığı durumlarda çocuktan böyle bir geçiş yapması açıkça istenmez. Birçok evlilikte cinsler arasındaki savaşı düşünürsek, çoğu zaman anne böyle bir bağlılığa öç duygusuyla iter çocuğu. Erkek, kadına kendini verdiği oğul için anlayış göstermektedir. Kadın da bu anlayışı sağlayan oğlu alır babanın elinden. Ama bana göre çocuğun annenin gönlünde ilgisiz, çoğu zaman da yalancı babasının yerini aldığını düşünmek daha doğru olacaktır. Her anneden, en uyumlu anneden bile anneliği yaşamının merkezi yapması beklenir. Çoğu zaman çocuk, kadının dış dünyada vazgeçmek zorunda kaldığı şeylerin yerine geçen tek şeydir. Freud'un deyişiyle penisin yerini alır. O zaman anneden çocuğuna sımsıkı yapışmamasını, ömür boyu dünyadan vazgeçmesine karşılık olan oğuldan bir anda direnmeden vazgeçip o oğlu gezmeler, serüvenler dünyasına bir anda bırakıvermesini nasıl isteyebiliriz? Kadınlarda eşcinsellik gene bastırmanın başarısız olması yüzünden ortaya çıksa da, Elektra kompleksi, çok daha karmaşıktır. Kız çocuğunun da önce anneye bağlandığını anımsayalım. Daha sonraki yarışma yüzünden kız çocuk bu bağlılığı hiç bastırmayabilir. Ya da annesinin onayını kazanmak için erkek gibi davranmaya çalışabilir.